Ayrım 16.
2. Söylence kanıtlaması üzerine birkaç söz. Bu görüşün ve ileri sürülen tezlerin bütün açık seçikliğine karşın, Engels'in ve kaynak olarak aldığı fikirlerin yetersiz kaldığı, kesinlikle açıklayamadığı bir nokta vardır. Ataerkil düzenin nasıl olup da egemen olduğu. Kendisinden önceki düzen ne olmuş olursa olsun ataerkilliğin kökeni ve doğuşu bugün bile insan tarihinin karanlık, belirsiz yanlarından biri olarak kalmıştır. Engels ve Bahnhof'un ataerkilliğin daha komünel bir cinsel yaşamdan, belirli cinsel ilişkilere geçerek önce ortaklık ve giderek tek eşliliğe dönüşen ve her iki halde de erkeğin kadın üzerindeki egemenliğini belirleyen bir değişimle meydana geldiği görüşündedirler. Dipnot, Engels'in tanımıyla ortaklaşa evlilikte erkek başkalarıyla ilişki kurma özgürlüğüne sahip olduğu halde kadın değildir. Bu evlilikler ancak boşanma ile sonuçlanabilir. Tek eşlilik kapsamlı bir sistem olmadığı ve son dönemlerde yerleşmeye başladığı için ortaklık düzeninin varlığı kesin sayılabilir. Karışık evlilik, grup evliliği gibi daha başka biçimlerin varlığı konusunda sürekli tartışmalar ola gelmiş ve bunlar kuşkuyla karşılanmıştır. Engels ve Bahnhof'un ileri sürdükleri tarzda ataerkilliğin asal ya da tek kökeninin belirli cinsel ilişki biçimlerinin benimsenmesine değin kanıtlar pek yeterli değildir. Toplumsal, düşünsel, teknolojik ve ekonomik gelişimlerin bu düzenin oluşumunu etkilemiş olması daha akla yakın gelmektedir. İlk mal kavramını kadınların meydana getirdiği, kadının mal sayılan ilk varlık olduğu yolundaki Engels'in tezi büyük bir olasılıkla doğrudur. Ne var ki kadınların cinsel düzeninde erkeğin üstünlüğü yüzünden mal durumuna geldikleri inancı yine ataerkil koşulların varlığını ortaya koymuş oluyor. Cinsel beraberliğin değişimindeki nedenin önemini ve aynı zamanda ilk çağlardaki dinin cinsellikle ilintili rolünün önemini kavrayan Bahnhof'un, toplumun biyolojik olayı cinsel politik diye tanımlanabilecek biçimde değiştirmeye ne zamandan beri başladığını kanıtlamak için söylence ve edebiyat kaynaklarına dönmüştür. Bu konuda tartışılmaz ve tarih içinde belirli bir yere yerleştirilemez öge, babalığın ortaya çıkışıdır. Dipnot, Mayn bile bunu hesaba katmış ve babalığın ataerkil aile ve düzen konusundaki önemini kavramıştır. Ne var ki bu bulgunun ataerkilliğin ilk toplum düzeni olduğu yolunda direnmesiyle çelişki meydana getirdiğini fark edememiştir. Mitolojide anaerkillik ve anaerkil düzenin kural ve değerlerinin yıkılmasıyla ilgili binlerce örnek bulan Bahnhof'un, erkekliğin egemenliğini kanıtlamak için babalık konusunu önem taşıdığı Aesiklos'un Orestias'ı gibi öyküleri göstermiştir. Daha somut kanıtlar olmadığı için kendisinden önceki düzenin yerine gelen ataerkilliğin kuruluşu ve erkeklerin kadınlar üzerinde egemen olduğu bir kurum biçiminde gelişmesini kanıtlamak için dinsel mitoloji ve akrabalık bağları gibi tutucu etmenleri hesaba katmak durumundayız. Yunan trajedi yazarlarının en eskisi ve en tutucusu olan Aesiklos, Oresteia üçlüsünün sonuncusu olan Ömenides'te ataerkil düzen ya da babanın otoritesiyle ondan önceki düzenin anaya dönük haklarının, Bahnhof'a göre anaerkil düzenin, savunması arasındaki çatışmayı ele alır. Aesiklos, eski bir miti esas alarak Klitemnestra ile yılanın saçlı tanrıç arasındaki iddiaları, Orestes ile Agamemnon arasındaki iddialarla karşılaştırarak ideolojik bir çatışmayı ortaya koyar. Oyun başladığı zaman olmuş olan olaylara bir göz atalım. Klitemnestra, Truva'dan dönen Agamemnon'u öldürmüştür. Zafer kazanmış bir komutan olarak yurduna dönen ve beraberinde aralarında kin ve öfkeden deliye dönmüş Truva prensesi, Kassandra'nın da olduğu bir yığın kadın tutsak getiren Agamemnon'un öldürülmesi, ataerkil otoriteye indirilen büyük bir darbedir. Klitemnestra'nın davranışı kocayla ve kralla özdeşleşen erkeklik otoritesine karşı en büyük başkaldırıdır. Klitemnestra kocasına ve kralına karşı işlediği suç yetmiyormuş gibi ikinci bir ihanete daha girmiş ve kocasının 10 yıllık seferi sırasında bir aşık bulmuştur. Bu aşığı ile de tahtı paylaşmak istemektedir. Klitemnestra, Agamemnon'un ordunun gözbebeği Aşilles ile evlendirmek için anasından ayırdığı kızı İfigenia'nın öcünü almak isteyerek analık hakkını savunmak çabasına da girmiştir. İfigenia babasının Aulis'teki ordugahına vardığı zaman Truva zaferine karşılık kurban edilmek üzere öldürülmüştür. Annesinin evlilik düzenine ve erkeğin otoritesine ihanetinden deliye dönen Orestes babasının öcünü alır. Ancak anasını öldürdüğü için yılan saçlı tanrıçayı gazaba getirir ve tanrıça onu kentten kente kovalar. Sartre sineklerde bu üç alma olaylarını suç, pişmanlık ya da kamuoyunun baskısı biçimlerinde yorumlamıştır. Oysa Aesiklos'ta bunlar ortadan kaldırılmak üzere anaerkil düzenin güçleri olarak sergilenir. Orestes'in cezalandırılması isteği, Klitamnestra öldürüldüğü için zaten suçunun cezasını çekmiştir, adeta anaerkilliğin son çığlığı niteliğindedir. Orestes Apollo'dan emir aldığı için sorumlu tutulmaması gerektiğini söylerse de bir tanrının böylesine emir vermeyeceğini ileri süren yılan saçlı tanrıça delikanlının yargılanmasını ister. Sonucun kendi lehlerine olacağından emindir. Ancak ataerkil adalet düzenini hesaba katmamıştır. Yılan saçlı tanrıçalar Klitamnestra'nın o cezalandırılması gerektiğini belirten Orestes'e o kendi kanından birini öldürmedi derler. Orestes peki ben anamın kanından mıyım diye sorar. Tanrıçalar, alçak, o seni karnında besledi. Ananın kanını inkar mı ediyorsun? Bir kadından doğduğunu inkar mı ediyorsun diye sorarlar. Bu soru her ne kadar reddedilmez görünüyorsa da Yunan ataerkil düzeni buna da bir çözüm bulmuş ve Apollo'nun ağzından siyasallaştırılmış bir biyolojik görüş sunmuştur. Ana, benimdir dediği çocuğun atası değil, gerçek atası olan erkeğin tohumunu geliştirip büyüten bir bakıcıdır sadece. Yazgı isterse tıpkı bir dostun emanet çiçeğine, bakılır gibi kadın karnındaki çocuğu büyütür. Ortada ana olmasa bile erkek baba olur. Son cümle babalık buluşunu, tohumun varlığını oldukça abartan bir görüştür. Bir zamanlar baba olmadan da analık olabileceğini sanan erkeğin, insanın meydana gelişindeki kendi rolünü anladığı zaman eski bilgisizliğinin acısını çıkartmak isteyen bir abartmaya kaçışıdır bu. Çocuğun doğumunda ananın rolü gözle görülür olduğu halde babanınkinin sadece bilgiye dayanır olması, erkeklerin üreme konusuna bu denli sahip çıkmalarını yersiz bir niteliğe bürüyor. Apollo, genetik konusundaki görüşlerinin inandırıcı olmayışı üzerine son kozunu oynar. Kanıt olarak bir rahmin karanlığından gelmemiş olan kızı var büyük Zeus'un. Bu öldürücü darbeye karşı kullanılan düzmece bir kozdur. Babasının başından dünyaya gelmiş olan Athena kendi cinsine ihanet ederek öne gelir. Beni hiçbir ana doğurmadı. Bu yüzden kendimi kocama vermem dışında her konuda babama itaatim ve erkeğin üstünlüğünü tanımam doğaldır. Bu yüzden kocasını öldüren bir kadının ölümü, erkeğin ölümünün acısı yanında hiç kalır. Bu tür bir kaypaklık ölümcül olabilir. Yılan saçlı tanrıçalar istedikleri kadar ey anamız, ey karanlıklar bizi koruyun diye bağırsınlar. Zeus ve ataerkillik ulu ananın gözlerine oymuşlar ve yeni tanrılar kuşağının eski güçleri, eski bereket tanrıçalarını ezip geçmesine izin vermişlerdir. Apollo onlara şöyle karşı çıkar. Sizler bizim aramızda olduğu kadar eski tanrılar arasında da önemsiz kalırsınız. Sonuçta ben kazanacağım. Yargılamada yılan saçlı tanrıçaların hiçbir şansı kalmamıştır artık. Athena'nın kararı belirleyen sözlerinden sonra Orestes kendi sadece serbest bırakılmakla kalmaz, babalık haklarını da elde eder. Üremeyi erkeğe bağlayan ataerkil dogma daha da ileri giderek kadının varlığını küçültür. Yargılamanın sonundaki karar şudur. Zeus öyle istedi ve Zeus haklıdır. İkisinin ölümü hiçbir biçimde birbiriyle karşılaştırılamaz. Apollo, Klitamnestra'yı Agamemnon'u yani kocasını yani kralı ve atayı öldürdüğü için çok suçlu bulursa da Orestes'i kendi anası bile olsa bir kadını öldürdüğü için kınamaz. Aesiklos'un sürekli olarak yenilgiye yargıladığı yılan saçlı tanrıçaların gazabı artık ürkütücü olmaktan çıkar çaresiz bir yakarışa dönüşür. Eskiler yeniden ayakları altında çiğneniyor. Eski yasaları hiçe sayan siz yeni tanrılara lanet olsun. Bereket tanrıçası olan yılan saçlı tanrıçalar gazaplarını dindirebilmek için bütün Yunan'ı dölden ve üründen kesmeye niyetlenirlerse de Athena araya girer, tatlı sözlerle onları yatıştırmaya çalışır, artık devrin değiştiğini, kendilerinin de bu düzene ayak uydurmaktan başka çarelerinin kalmadığını anlatır. Erkek varlığın tek kaynağı olmakla övünmesine karşın kadının yardımı olmaksızın başarıya ulaşamaz ve yılan saçlı tanrıçaların gönlünü yapan Athena olur. Yeryüzü ve denizler ve gökler kutsasın bizi. Toprakta esen yel ve güneş ışınları kutsasın bizi. Hayvanlar ve tarlalar ulusuma görülmemiş bereket yağdırsın ve ordu ordu yiğitler gelsin dünyaya. Yılan saçlı tanrıçalar yenilgilerine razı olarak Athena'da kendilerine ayrılan bir yere çekilirler. Aesiklos mitolojiyi dramatize ederken ataerkillikle anaerkilliğin çatışmasını ve ataerkilliğin zaferini gösterir. İbsen'in Nora'sı cinsel devrimi ilan ederek kapıyı vuruncaya dek bu zafer süre gelir. 3. Cinsellik kanıtlaması üzerine birkaç söz. Bachofen babalığın önemini kavramış ve bu nedenle de Ömenides gibi mitolojik ve dinsel önermeleri benimsemiştir. Ancak çok doğal olarak bunları babalığın ortaya çıkışı ve bu buluşun ataerkillik içindeki rolünü kanıtlamak üzere yeterli saymamıştır. Başka nedenler aramıştır Engels. Bachofen'in din ya da mitolojiye değgin olan ve mistik diye tanımladığı görüşlerini sadece kuşkuyla karşılamakla kalmamış, aynı zamanda bunları hiçbir koşul altında kanıt olarak benimsemeyeceğini belirtmiştir. Dipnot, Engels Bachofen'in din dünya tarihin tek desteğidir diyecek ölçüde naif davrandığını sanmakla aldanmıştır. Cinsler arasındaki ilişkinin değişimi din aracılığıyla sağlanmaz, din aracılığı ile yansıtılır. Burada yansıtılan babalığın ortaya çıkışıdır ve Engels bunu değerlendirememiştir. Bu yüzden de Bachofen'i ikinci ve daha az güvenilir bir varsayımda izlemeyi yeğlemiştir. Engels ve Bachofen kadınların erkek egemenliğine nasıl boyun eğdiklerini kendi kendilerine sorarak devirlerine özgü bir çaresizlik içinde yanıt vermişler ve kadınların cinsel yaşamı angarya olarak kabul ettikleri için önce ortaklık ve daha sonra tek eşli evlilik düzeninde cinsel ve toplumsal bağımlılığa razı olduklarını ileri sürmüşlerdir. Dipnot: Ataerkil görüş yanları karışık evlilik ya da grup evliliği düzenini yasa dışı ilan etmişlerdir. May'in cinsel kıskançlığın erkeğin doğal bir özelliği olduğuna ve bu tür evliliklere hiçbir zaman göz yummayacağına inanır. Engels'e göre kadınlar sürekli olarak iffete tanınan hakta bir çıkış yolu aramışlar ve bu nedenle de ataerkil düzenin kökenindeki hoş karşılanabilir ceza niteliğinde olan erkekler topluluğundan uzaklaşıp sadece bir tek erkeğe bağlanmayı kabul etmişlerdir. Kadınların cinsellikten hoşlanmadıkları yolundaki bu varsayım insana ister istemez garip geliyor. Üstelik cinsel beraberliğin teslimiyeti kapsadığı ve cinsel ilişkinin kadınlar için politik bir teslim olma olduğu varsayımında bilinçaltı bir ataerkil görüş yatıyor. Engels'in yetiştiği kültürün ön yargılarından nedenle etkilendiğini görmek gerçekten üzücü. Aslında Engels de Victorian görüşte biri olmaktan kurtulamıyor. Engels'in savunduğu tez devrin geçerli görüşüne uygun olan kadın cinsel isteklerine, ki bu isteklerin yoğun biçimde varlığı da hesaba katılmıyordu, ne denli karşı koyarsa varlığını o denli sürdürür, benliğini o denli korur düşüncesiydi. Cinsel direnme kavramı cinsel ilişkinin frijidite yoluyla engellenmesi ya da bağımsızlığın iffeti korumakla sürdürülmesi, Victorian edebiyatın başlıca konularındandır. Ataerkilliğin oluşturduğu cinsel eylemin erkeğin isteklerine boyun eğmek demek olduğu istismarcı, baskıcı, cinsel düzenin gereklilikleri karşısında frijidite, iffet ya da cinselliğe bir başka biçimde direniş, bir bakıma cinsel politikanın koşullarına politik karşı koyma niteliğini aldı. İffet ya da cinsel soğukluğa varan bedensel ilişki nefreti, ataerkil düzende kadının cinsel yaşantısını kısıtlamak için bir toplumsal ve ruhsal strateji olarak kullanılırken, bir yandan da kadınların fiziksel, ekonomik ya da toplumsal ataerkil güce boyun eğmemek için başvurdukları bir savunma stratejisine dönüştü. Engels ataerkillik öncesine değgin varsayımlar ileri sürerken, ataerkil düzenin koşullarına özgü görüşlerden sıyrılamamıştır. Ve kadının cinselliği ancak son yıllarda bilimsel açıdan ağızlara sakız edilen ya da bağnaz ve yanlış bilgilere dayanan bir batak haline getirilen konu olduğu için Engels kadın cinselliği konusunda da bilgisizdi. Son zamanlarda yapılan araştırmaların ışığında incelenecek olursa, kadınların cinselliklerini sınırlama, kısıtlama yoluyla giderek kendi benliklerini bir başkasının iradesine bağımlı kılmalarını öngören ortaklık ya da tek eşli evlilik düzenini hoş karşılamış olacaklarını sanmak için de yeterli bir neden yoktur. Bugün elde edilen bilimsel kanıtlar şaşmaz bir kesinlikle kadının biyolojik ve doğal olarak gerek cinsel ilişki sayısı ve gerekse ilişki sırasındaki orgazm sayısı yönünden erkekten çok daha büyük bir cinsel yeteneğe sahip olduğunu göstermektedir. Bilimsel kanıtlamaları bir yana bıraksak bile, fahişelerin erkek için olurluluğu olmayan sayıda cinsel ilişki kurmak durumunda oluşları bizi doğrular. Ne var ki bu tür cinsel ilişki orgazm gerektirmediği için sadece niceliksel olarak kalır ve ruh bilimsel bir etkenlik taşımaz. Dipnot: Fahişeler o denli az orgazm olurlar ki, çoğunlukla Taylor bulgusu diye bilinen ve cinsel ilişki sırasında uyarılan arzunun orgazmla doyuma ve boşalıma ermeyişi yüzünden meydana gelen, kasık bölgesini sürekli sancı biçiminde beliren bir hastalığa yakalanırlar. Fahişelerin orgazma ya da hazza erişebilmeleri için büyük bir gereklilik olmadığı gibi genellikle fırsat da yoktur. Cinsel ilişkileri ekonomik ya da çeşitli ruhsal nedenlerden ötürü belirli bir zorunluluk biçimindedir ve özgür seçim olarak nitelenemez. Yine de Masters ve Johnson'un araştırmaları erkekteki şişme, boşalma ve ereksiyonun kaybolması olaylarına eş olarak kadınların arka arkaya orgazma erişebildiklerini ortaya koyar. Yeterli uyarma olduğu takdirde kadın kısa aralarla arka arkaya orgazm olabilmektedir. Düzenli orgazm olabilen bir kadının gerektiği gibi uyarılırsa, birinci kez doruğa erdikten kısa süre sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve hatta altıncı kez orgazm olabilir. Erkeğin kısa süre içinde birden fazla orgazma erişememesine karşın, özellikle klitoris yoluyla uyarılan kadınlar birkaç dakika içinde 5 ya da 6 orgazma erişebilirler. Dipnot: W.H. Masters ve Virginia Johnson, Orgazm, Kadının Anatomisi, Cinsel Davranış Ansiklopedisinden. Vajinal orgazm görüşünden ele alınacak olursa kadında cinselliğe dönük organın klitoris olduğu, vajinanın ise cinselliğin yanı sıra üretme organı olduğu ve bütün sinir uçlarının klitorisle bağlantılı bulunduğu, vajinal kanalın uç kısmı dışında herhangi bir uyarıcı dokusu olmadığı ileri sürülebilir. Vajinal orgazm olmaması halinde salt klitoris uyarmasıyla meydana gelenden farklı bir vajinal ilişki organizmı vardır. Kadın erkek ilişkisinde kadının orgazmı penisin klitoris başına ve dudaklarına ya da klitoral bölgenin alt kısmına sürtünmesinden meydana gelir. Uyarılma noktasıyla tepki noktası arasında ayrım yapmak gerekir. Tepki noktası klitoristir. Diğer tepkiler dudakların şişmesi, sızıntı, vajinal spazmlar ve benzerleri buradan oluşur. Cinsel uyarılma ise haz verici olan ya da olmayan dokuların uyarılması ya da düşünce, duygu, söz, resim ve benzerleri gibi ruhsal uyarılmalarla oluşur. Klitoris cinselliğe ve cinsel hazga özgü tek insan organıdır. Penisin gerçek boşalım, gerekse üreme alanlarında başka işlevleri vardır. Erkeğin cinsel kapasitesinin sınırlı olmasına karşın kadının bu yeteneği biyolojik olarak tükenmez biçimdedir ve ruhsal durumlar bir yana fiziksel tükenme noktasına dek sürdürülebilir. W.H. Masters bu konuda şöyle der: uç noktada uyarılmış bir kadın 3 ila 5 kez elle gerçekleştirilen orgazm sonunda doyuma erer. Oysa daha az yorucu olan mekanik uyarılar kanalıyla, elektrikli vibratör gibi, 1 saat ya da daha fazla süreli uyarıma girebilir ve bu süre içinde üst üste 20 ila 50 orgazma erişir. Ancak tamamen tükendiği zaman durur. Bu araştırmalarla ilgili bir yazısında Dr. Sherfi şu gözlemi yapıyor: bu biyolojik bilgilerden elde edilen en kapsamlı varsayım, ne yolla gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin, peş peşe orgazmlar sonunda bile kadının mutlak bir doyuma eremeyişinin evrensel ve fiziksel yönden normal bir durum olduğudur. Kuramsal olarak kadınlar fiziksel tükenme olmazsa sonsuza dek orgazm olabilirler. Sherfi'nin doyumsuzluk konusunu vurgulaması açısından ele alınacak olursa belirtmek gerekir ki, biyolojik orgazm yeteneğinin sınırsızlığına karşın penisin sürtüşmesi sırasında daha fazla, el ya da mekanik uyarma sırasında daha az oluşun gerilim ve enerjiye bağlı olarak fiziksel tükenme mutlaktır. Bu yönden kadının cinselliği de erkeğinki gibi sınırlıdır. Üstelik biyolojik yetenek her zaman ruhsal gereksinme olmadığı gibi her zaman ruhsal doyumla da çakışmaz. Cinselliğinin biyolojik yeteneği ne olursa olsun kadının da tıpkı erkek gibi cinsel duygularını arıtmak durumunda olduğunu belirtmek gereksizdir. Üstelik toplumun bir üyesi olarak kadının cinselliği toplumsal güçlerin etkisi altındadır. Ataerkil toplum koşulları kadının cinselliği üzerinde öylesine etken olmuştur ki bu cinselliğin işlevi etkilenmiş, gerçek niteliği unutulmuştur. Dipnot: kadının cinsel yaşamı konusunda tarih boyunca pek az araştırma yapılmıştır. Ancak kadının bu konudaki koşullanması öylesine güçlüdür ki araştırmaların sonucu da güvenilir kanıt sayılmaz. Örneğin pek çok kadın Freudçu ruh çözümcüleri duymuş olmaları beklenilen vajinal orgazmları gerçekten duyduklarını söyleyerek yanıltmışlardır. Bu durum kültürün ruh bilimi ne denli etkilediğini kanıtlamaktadır. Kadın cinselliğinin yapısı hakkında yüzyıllar boyu hiçbir araştırma yapılmamış olması da toplumsal koşulların bilgi ve kültüre nasıl yön verdiğini gösterir. Kadının cinsel uyarılma ve haz konusundaki olağanüstü biyolojik yeteneği göz önünde tutulursa, tek eşli ya da çok karılı cinsel beraberlik düzeninin kadını en az doyuma erdiren, grup evliliği düzeninin de en çok doyum getiren cinsel birleşme biçimleri olduğu görülür. Böyle olduğu halde Engels'in ortaklık düzeninin getirdiği kısıtlı cinselliği yeğleyeceklerine inanması, gerek devrinin cinsel havası, gerekse cinselliğin ataerkillik gibi toplumsal ortamlarda nasıl anlam değiştirdiğini göstermesi yönünden ilginçtir. Ataerkil mit ve inanç her zaman erkekte daha büyük bir cinsel yetenek olduğunu savunmuş ve bu görüşe dayanarak erkeğin karısı ve metresiyle paylaştığı ikili düzeni, hatta çok karılı evlilik sistemini bir gereklilik olarak kabul etmiştir. Dipnot. İslamiyet'te görüldüğü gibi bir erkeğe 4 kadına sahip olma hakkını veren çok karılı sistemde cinsel fırsat oranı 16'da 1'dir. Her kadına erkeğin cinsel potansiyelinin 4'te 1'i düşerken erkeğe 4 kadının birden cinsel potansiyeli verilmiştir. Eş ve metresten meydana gelen ikili düzendeki oran ise erkeğe doyum olanağı tanıma açısından 1'e 4 erkeğin lehinedir. Her iki cinsin birbirine oranlı cinsel yetenekleri göz önüne alındığı zaman bu durumlar gülünçtür. Bu biyolojik gerçeklere taban tabana karşıt da olsa çok yaygın bir varsayımdır. Ve hiç kuşkusuz Engels'in tanımladığı biçimde kadınların her türlü bağımlılığı kabul edecekleri ölçüde ağır yüklerle dolu bir erkekler topluluğu fantezisine de aykırıdır. Ataerkil toplumsal koşulların cinsellik yönünden kadınlar üzerindeki etkileri çok büyük olmuştur. Engels'in devrinde kadın cinselliğinin doğal potansiyelinin toplumsal koşullanmalar sonucunda nasıl yok olmaya yüz tuttuğunu düşünmek bile şaşırtıcıdır. Dipnot. Victoria devrinin koşulları bugün de süre gelmektedir. Bunun en belirgin örneği Rainwater'ın beyaz ırktan olan işçi sınıfı arasında yaptığı cinsel davranış araştırmasını kapsayan ve Yoksulların da Çocukları Olur adlı kitapta görülür. Bu araştırmaya konu olan kadınların 1/3'ü cinselliğe karşı tamamen olumsuz bir tavır almışlar, öteki 1/3'ü de hemen hemen olumsuzluğa yönelik bulunmuşlardır. Araştırmada ele alınan kadınlar ve erkekler ortaklaşa olarak cinselliğin erkek için erkeğin ihtiyacı ve hazzı olduğu görüşünde direnmişlerdir. Ataerkillik bir yandan kadını cinsel nesne olmaya iterken, öte yandan da kadına yazgısı demek durumuna gelen cinsellikten haz duymayı öngörmemiştir. Kadın hemen hemen sadece cinsel bir varlık olarak görüldüğü halde cinselliği yüzünden acı ve hatta utanç duymaya mahkum edilir. Tarih boyunca kadınların büyük çoğunluğu erkeğin cinsel boşalımını sağlamak, çocuk doğurmak ve büyütmek gibi sadece hayvansal bir işlev yüklenmiştir. Böylelikle de kadın analık ve birkaç ayrıcalık dışında cinselliği herhangi bir haz duymadan ve ancak beden işçiliğiyle ev işlerinden meydana gelen kısıtlı bir yaşamın angaryası olarak yaşamıştır. Dipnot. Fahişeler de bu durumda diğerlerinden pek farklı değildir. Cinsel etkinliklerinin amacı kendi duyacakları haz değildir. Cinsel devrimin birinci aşaması sırasında toplumsal tutum ve kadının toplum içindeki durumu üzerinde meydana gelen değişimler, kendisini izleyen reaksiyoner devrim bile silip atamadığı köklü değişimler ile birlikte cinsel konuda belirli bir hoşgörünün ortaya çıkması ve kadınlara yöneltilmiş yasaklamaların kaldırılması sonunda kadın cinselliğinin potansiyel gücü kendini gösterme olanağını bulabilmiştir. Bu alanda eğitim, boşanma, ekonomik bağımsızlık ve toplumsal özgürlük gibi kadına haklar sağlayan toplumsal değişimlerin önemi kadar fizyolojik bilginin artması ve cinsel tekniğin gelişmesi de büyük rol oynamıştır. Hiç değilse Batı'da cinsel devrimin birinci aşamasının sonuçlarından biri olarak görülen, cinsel teknikte erkeğin daha az baskıcı olması şeklinde başlayan davranış, giderek ataerkil düzenin, kadının biyoseksüel yapısındaki koşullamaların ve kısıtlamaların kaldırılmasına yol açmıştır.